Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 34. ayrım. Paolo Roberto, Perşembe günü öğleden önce saat 11.30'da Arlanda Havaalanı'na indi. Uçak New York'tan havalandıktan sonra yolun önemli bir bölümünde uyuduğundan bu defa saat farkından doğan o yorgunluğu hissetmiyordu. Amerika'da bir ay kalmış, boks üzerine konuşmuş, gösteri maçları izlemiş ve Strix televizyon kanalına satmak için bir program fikri üzerine çalışmıştı. Gerek aileden gelen ince imalar nedeniyle, gerekse artık yaşlandığından kariyerinin sonuna geldiğini üzülerek kabul etmek zorundaydı. Bundan böyle formda kalmak için çabalamaktan başka yapacağı bir şey yoktu. Bunun için en az haftada bir kez sıkı bir antrenman yapıyordu. Boks dünyasında hala hatırı sayılır bir yeri vardı. Hayatının kalan bölümünü şu ya da bu şekilde sporla ilişkili sürdürebilirdi. Döner banttan bagajını aldı. Gümrükte durduruldu. Bagajını kontrol etmek için bir odaya alındı. Üzerine gözünü diken gümrükçülerden biri onu tanıdı. "Merhaba Paolo, sanırım bagajında boks eldiveninden başka bir şey yoktur." Paolo Roberto valizinde kaçak mal bulunmadığını söyleyerek gümrükten geçti. Önünde şehre inen otobüslerin beklediği çıkışa yöneldi. Gözü birden akşam gazetelerinin birinci sayfalarındaki Lisbeth Salander'ın resmine takıldı. Hemen durdu. Belki de uçak tuttu diye düşündü. Gördüğü şeyi algılamakta zorlanıyordu. Sonra manşetleri okumaya başladı. Lisbeth Salander aranıyor. Gözlerini diğer gazeteye çevirdi. Son dakika. Psikopat 3 cinayetten aranıyor. Gazete bayiğine girip o iki akşam gazetesiyle birlikte sabah gazetelerini de aldı. İlerideki kafeteryaya gidip oturdu. Artan bir şaşkınlıkla haberleri okumaya başladı. Mikael Blomqvist, Perşembe akşamı saat 11 civarında Belmanskatan'daki evine girdiğinde yorgun ve stresliydi. Niyeti erken yatıp bir güzel uyku çekmekti ama merakına karşı koyamadı ve bilgisayarını açıp internete bağlanarak e-postalarını kontrol etti. İlginç bir şey yoktu ama Lisbeth Salander dosyasının üzerine tıkladığında kalp atışları hızlandı. MB2 başlıklı yeni bir belge vardı. Üzerine iki defa tıkladı. Savcı E basına bilgi sızdırıyor. Ona eski polis raporunu niçin sızdırmadığını sor. Mikael şaşkınlıkla bu şifreli mesaj üzerine kafa yormaya başladı. Ne demek istiyordu? Şu eski polis raporu da neydi? Lisbeth'in ne demek istediğini anlayamamıştı. Ne zor kızdı. Niçin bilmece gibi mesajlar gönderiyordu ki? Bir süre düşünen Mikael, şifreli adını verdiği yeni bir belge açtı. Merhaba Seli. Şu cinayetlerden sonra soluk almaya fırsat bulamadım. Felaket yorgunum. Bu senin umurunda olmayabilir ya da çok ciddiye almayabilirsin ama arkadaşlarımı kimin öldürdüğünü bilmek istiyorum. Beklemeye başladı. Bir dakika sonra şifreli iki başlığıyla cevap geldi. Eğer bensem ne yaparsın? Mikael şifreli üç başlığıyla cevapladı. Lisbeth, eğer öyleyse kafayı yemiş olmalısın ki bu durumda sana ancak Peter Telobrian yardım edebilir. Ama Doug Ilemia'yı senin öldürdüğüne inanmıyorum. Bu konuda yanılmadığımı umuyor ve dua ediyorum. Doug Ilemia seks ticaretini açığa çıkartmanın peşindeydi. Cinayetlerin bu nedenle işlendiğini düşünüyorum. Ama elimde bir delil yok. Aramızdaki sorun ne bilemiyorum. Hatırlarsın, bir seferinde arkadaşlık üzerine tartışmıştık. Ben arkadaşlığın saygı ve güven üzerine inşa edildiğini söylemiştim. Benden hoşlanmıyorsan bile bana hala güvenebilirsin. Senin sırlarını asla açığa vurmadım. Venestrom'un milyarlarının nereye gittiğinden bile bahsetmedim. Bana güven. Ben senin dostunum. Mikael. Mikael artık ümidini kaybetmişken 50 dakika sonra yanıt geldi. Şifre 4. Bu konuyu düşüneceğim. Mikael derin bir nefes aldı. Biraz olsun umuda kapılmıştı. Cevap neyse oydu. Bu konuyu düşünecekti. Mikael'in hayatından birdenbire çıkıp kayıplara karıştıktan sonra ilk defa onunla ilişkiye geçiyordu. Konuyu düşüneceğini söylemesi, onunla konuşup konuşmamayı tarttığı anlamına gelirdi. Şifreli 5 yazdı. Tamam, seni bekliyorum ama çok bekletme. Cinayet masası komiseri Hans Fasten'in cuma sabahı işe giderken telefonu çaldığında Langholmsgatan caddesindeydi. Polisin Lundgatan'daki daireyi 24 saat göz altında tutacak imkanları olmadığından bu daireye komşu emekli bir polisten gözünü daireden ayırmamasını rica etmişlerdi. Çinli kız şimdi eve geldi dedi emekli polis. Faste yasal bir dönüş yapacak bir yer bulamayınca Vaster Köprüsü'nden hemen önce otobüs durağının önünden Helen Borskatan Caddesi'ne yasa dışı bir dönüş yaptı. Arabasını Högalit Caddesi üzerinden Lundgatan'a sürdü. Arabasını park ettiğinde telefon konuşmasının üzerinden 2 dakikadan az bir zaman geçmişti. Faste caddenin karşısına koştu. Bahçe kapısından geçip binanın ana kapısına yöneldi. Miriam Wu dairesinin kapısının önünde durmuş, matkapla oyulup çıkarılmış kilitten kalan deliğe ve kapıya gerilmiş polis bantlarına bakıyordu. Merdivenlerden gelen ayak sesleriyle geriye döndü. Yapılı bir adam gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Adamın dostça bir niyetinin olmadığı ortadaydı. Çantasını yere koyup gerekirse Thai box yapmaya hazırlandı. Miriam Wu dedi adam. Polis kimliğini gösterdiğinde Miriam şaşırdı. Evet dedi Mimi. Sorun ne? Son bir haftadır neredeydiniz? Uzaklardaydım. Ne oldu? Daireme hırsız mı girdi? Faste dik dik baktı. Sizden Kungsholmen Emniyet Müdürlüğü'ne gelmenizi rica edeceğim dedi. Bir elini kızın omzuna koyarak. Faste Miriam Wu'yu sorgu odasına soktuğunda Bublanski ile Modik biraz huzursuz görünüyorlardı. Buyurun oturun. Ben cinayet masası komiseri Jean Bublanski. Bu da meslektaşım Sonya Modik. Buraya böyle apar topar getirildiğiniz için özür dileriz ama cevabını merak ettiğimiz bazı sorular var. Öyle mi? Neymiş bakalım? Şuradaki adam pek konuşkan değildi. Mimi baş parmağıyla Faste'yi işaret etti. Bir haftadan daha uzun zamandır sizi arıyoruz. Neredeydiniz açıklayabilir misiniz? Evet açıklayabilirim ama canım istemiyor. Üstelik bu sizi hiç ilgilendirmez. Bublanski kaşlarını çattı. Eve dönüyorum, kapımın kilidinin kırılıp iki yanına polis bantları yapıştırıldığını görüyorum. Ve şu hormonlu erkek bozuntusu beni buraya sürüklüyor. Siz bunu açıklayabilir misiniz? Erkeklerden hoşlanmıyor musun? Dedi Hans Faste. Miriam şaşırırken Bublanski ile Modik öfkeyle baktılar Faste'ye. Bunu bir haftadır gazete okumadığınıza mı yoralım? Yurt dışında mıydınız? Bir parça başı dönmeye başlayan Miriam'ın güvenli hali sarsılmış gibiydi. Evet gazete okumadım. 2 haftadır Paris'teydim. Ailemi ziyaret ettim. İstasyondan yeni eve dönmüştüm. Trenle mi döndünüz? Uçaktan hoşlanmam. Yani bugün gazete manşetlerinin yer aldığı ilanları ya da gazeteleri görmediniz. Stockholm'e daha bu sabah indim. İner inmez de metroya binip eve gittim. Komiser Bubla bir süre düşündü. Sabahki haber panolarında Selinder'a ilişkin bir şey yoktu. Ayağa kalktı. Odadan çıktı. Geri geldiğinde elinde Aftonbladet gazetesi vardı. İlk sayfasında boydan boya Lisbeth Selinder'ın pasaporttaki fotoğrafı basılıydı. Miriam Wu sanki karnına bir yumruk yemişti. Mikael Blomqvist, 62 yaşındaki Gunnar Björk'ün verdiği yol tarifini izleyerek Smadalore'deki kulübeye gitti. Björk'ün kulübe dediği yer, yılın her mevsimi oturmaya uygun modern bir villaydı. Bir tarafı Jungfrujärden koyuna bakıyordu. Çakıl döşeli bahçeden geçerek kapı zilini çaldı Mikael. Gunnar Björk, Doug Svensson'ın bulup dosyasına eklediği fotoğraftaki gibi görünüyordu. Merhaba, dedi Mikael. Oh, demek evi bulabildiniz. Zor olmadı. İçeri gelin, mutfakta oturalım. İyi fikir. Gunnar'ın sağlığı yerinde gibiydi. Yalnızca biraz topallıyordu. Hastayım, rapor aldım, dedi. Umarım ciddi bir şeyiniz yoktur, dedi Mikael. Disk kayması, ameliyat olacağım. Kahve alır mısınız? Hayır, teşekkürler, dedi Mikael. Bir sandalyeye oturup çantasını açtı, bir dosya çıkarttı. Björk tam karşısına oturdu. Yüzünüz tanıdık geliyor. Daha önce karşılaştık mı? Hayır, dedi Mikael. Bana çok tanıdık geliyorsunuz. Belki de gazetelerde görmüşsünüzdür. Adınız ne demiştiniz? Mikael Blomqvist, gazeteciyim. Millennium dergisinde çalışıyorum. Gunnar Björk bir süre şaşkınlıkla baktıktan sonra durumu idrak etti. Kalle Blomqvist ve Nestrom olayı ama hala ne olup bittiğini anlayamamıştı. Millennium, sizin pazar araştırması yaptığınızı bilmiyordum. Yalnızca özel durumlarda yapıyoruz. 3 fotoğrafa bakmanı ve en beğendiğin modeli göstermeni istiyorum. Mikael masanın üzerine 3 kadın fotoğrafı koydu. Fotoğraflardan biri internetteki porno sitelerinden birinden indirilmişti. Diğer ikisi pasaport resimlerinden büyütülmüştü. Gunnar Björk birden sarardı. Anlamadım. Anlamadın mı? Bu Lydia Komarova, 16 yaşında. Beyaz Rusya'nın Minsk şehrinden. Yanındaki Myang Soshin, Jojo diye biliniyor, Taylandlı, 25 yaşında. Bu da Helena Barasova, 19 yaşında, Estonyalı. Parayı bastırıp bu üç kadınla da yattın. En çok hangisinden hoşlandın, onu merak ediyorum. Buna bir tür pazar araştırması olarak bak. Bublanski kaşlarını çatarak gözlerini kendisine çeviren Miriam Wu'ya şüpheyle baktı. Şöyle bir özetleyelim. Lisbeth Salander'ı 3 yıldır tanıdığınızı iddia ediyorsunuz. Bu ilkbaharda hiçbir karşılık beklemeden dairesini size verip başka bir yere taşındı. Arada bir o sizi ararsa buluşup seks yapıyorsunuz. Nerede oturduğunu, ne iş yaptığını ve nasıl geçindiğini bilmiyorsunuz. Ve benden bunlara inanmamı bekliyorsunuz. İster inanın ister inanmayın, beni hiç ilgilendirmiyor. Ben bir suç işlemedim. Hayatımı nasıl yaşadığım, kiminle yatıp kalktığım ne sizi ne de başkasını ilgilendirir. Bublanski başını salladı. Bu sabah Miriam Wu'nun ortaya çıktığını duyduğunda bir rahatlama hissetmişti. Nihayet bir ilerleme. Ondan edindiği bilgiler çok aydınlatıcıydı. İşin tuhaf tarafı Miriam Wu'ya inanmıştı. Kız hiç tereddüt etmeden açık, anlaşılır cevaplar vermişti. Salander'la ne zaman, nerelerde buluştuğunu hiç kıvırmadan anlatmıştı. Lundagatan'a nasıl taşındığını öylesine ayrıntılı anlatmıştı ki, Bublanski de, Modik de böylesi tuhaf bir öykünün ancak gerçek olacağına inanmıştı. Sorgulamayı dinlerken siniri tepesine çıksa da Hans Faste çenesini tutmayı başarmıştı. Laf kalabalığına getirip asıl cevaplaması gereken sorudan kaçınan, şu kibirli Çinli kıza yumuşak davrandığı için Bublanski tam bir aptaldı. Faste'ye göre önemli tek şey Salander kaltağının hangi cehennemde saklandığıydı. Miriam Wu, Lisbeth'in nerede olduğunu bilmiyordu. Nerede çalıştığını bilmiyordu. Milton Security'nin adını daha önce hiç duymamıştı. Doug Svensson ve Mia Bergman adını da duymamıştı. Dolayısıyla onlara ilişkin hiçbir soruyu cevaplayamazdı. Salander'ın mahkeme kararıyla gözetim altında tutulduğunu ilk defa duyuyordu. Psikiyatri kliniğinin raporlarından da haberdar değildi. Bununla birlikte onunla Kvernan barında karşılaştıklarını, öpüştüklerini, sonra Lundagatan'daki eve gittiklerini, sabahın erken saatlerinde de oradan ayrıldıklarını kabul ediyordu. Birkaç gün sonra da trenle Paris'e gitmiş, İsveç gazetelerini okuma imkanı olmamıştı. Kvernan'da karşılaşıp eve gittikleri o akşamdan sonra arabanın anahtarını vermek için ayaküstü yaptığı ziyaret dışında Lisbeth'i bir daha görmemişti. ''Araba anahtarları mı?'' dedi Bublanski. ''Salander'ın arabası mı var?'' Miriam, Lisbeth'in şarap kırmızısı bir Honda satın aldığını anlattı. Bu araba şimdi evin önünde duruyordu. Bublanski ayağa kalkıp Sonya Modik'e döndü. ''Sorguya sen devam edebilir misin?'' dedi ve odadan çıktı. Jerker Homberg'i buldu ve şarap kırmızısı bir Honda'nın teknik takibini yapmasını rica etti. Kendisinin biraz yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacı vardı. İsveç Güvenlik Teşkilatı Göçmenler Dairesi'nin polis şef yardımcısı raporlu Gunnar Björk harika Jungfrujärden manzarasının karşısında kül rengi bir hayalet gibi oturuyordu. Mikael ise sabırlı ve tarafsız bir ifadeyle onu inceliyordu. Şu anda karşısında oturan adamın Enskede cinayetiyle hiçbir ilgisi olamazdı. Doug Svensson onunla yüz yüze gelme imkanı bulamadığından Björk çok kısa zamanda seks ticaretinin müşterilerini anlatan bir araştırmada adı ve resmiyle yer alacağını bilmiyordu. Björk'ü ilginç kılan tek bir detay vardı. Avukat Nils Buyurman'ı tanıyordu. Björk'ün 28 yıldır üyesi olduğu polis atıcılık kulübünde tanışmışlardı. Hatta bir süre Buyurman'la birlikte kulübün yönetiminde yer almışlardı. O kadar derin bir yakınlık değildi ama birkaç defa bir araya gelmiş, birlikte akşam yemeği yemişlerdi. Hayır, Buyurman'ı aylardır görmemişti. Hatırladığı kadarıyla Buyurman'la geçen yaz sonlarında tesadüfen karşılaşmış, bir kafenin bahçesinde birer bira içmişlerdi. Buyurman'ın o psikopat kız tarafından öldürülmesine çok üzülmüş ama cenazesine katılmayı düşünmemişti. Mikael onu dinlerken bir yandan da bu tesadüfler üzerine kafa patlatıyordu. Buyurman özel ve meslek hayatında yüzlerce insan tanımış olmalıydı. Doug Svensson'ın topladığı belgelerde adı geçen birini tanıması da ne inanılmaz ne de istatistiksel açıdan tuhaf bir durumdu. Hatta Doug Svensson'ın belgelerinde adı geçen bir gazeteciyle kendisinin bile uzaktan bir tanıştığı vardı. Artık görüşmenin sonuna gelinmişti. Björk beklenilen bütün aşamaları geçmişti. İnkar, arkasından Mikael elindeki belgeleri gösterdikten sonra öfke, tehdit, rüşvet teklifi, en sonunda da yalvarma. Mikael hiçbirine itibar etmemişti. Eğer bunları yayımlarsan hayatımı mahvedeceğini biliyorsun, değil mi? Evet dedi Mikael. Buna rağmen yayımlayacak mısın? Kesinlikle. Niçin? Hiç mi merhametin yok? Hastayım, görmüyor musun? Merhamet dilemen çok ilginç. İnsan olmanın ne zararı var? Haklısın, bir zararı yok. Şimdi hayatını mahvedeceğim diye sızlanıyorsun ama bir sürü genç kızın hayatını mahvederken zevk alıyordun. Biz onlardan yalnızca üçünü bulabildik. Tanrı bilir daha kaç tane var. İnsanlığın neredeydi o zaman? Mikael ayağa kalktı. Belgeleri toplayıp bilgisayar çantasına koydu. Ben kapıyı bulurum. Mutfak kapısından çıkarken aklına bir şey gelmiş gibi durdu. Björk'e döndü. Zala diye birinden bahsedildiğini duydun mu? Diye sordu. Björk gözlerini ona dikti. Sersemlemiş bir haldeydi. Mikael'in ne sorduğunu duymamış gibiydi. Sanki Zala'nın ismi onun için bir anlam ifade etmiyordu. Sonra birden gözleri büyüdü. Zala, imkansız. Buyurun, bu mümkün mü? Mikael bu değişikliği fark ederek tekrar mutfak masasına döndü. Zala'yı niçin soruyorsun dedi Björk. Çok şaşırdığı belliydi. Çünkü beni ilgilendiriyor. Mutfakta çıt çıkmıyordu. Mikael neredeyse Björk'ün kafasında dönen çarkları görüyordu. En sonunda Björk pencere kenarında duran sigara paketine uzandı. Mikael eve geldikten beri ilk sigarasını yakıyordu. Eğer Zala hakkında bir şey biliyorsam, biçtiğin değer ne? Ne bildiğine bağlı. Björk bir süre düşündü. Duygu ve düşünceleri birbirini kovalıyordu. Nasıl olur da Mikael Blomqvist Zala Şenko'yu bilebilir? Bu ismi uzun süredir duymamıştım dedi Björk en sonunda. Yani kim olduğunu biliyorsun. Öyle demedim. Neyin peşindesin? Mikael bir an tereddüt etti. Doug Svensson'ın araştırdığı adamlardan biri de o. Değeri ne? Neyin değeri ne? Eğer Zala'ya ulaşmanı sağlarsam şu haberinizde beni unutabilir misin? Mikael yavaşça oturdu sandalyeye. Hedeştaht'ta yaşadıklarından sonra bir haber üzerine bir daha asla pazarlık etmeyeceğine dair kendi kendine söz vermişti. Björk'le de etmeyecekti. Ne olursa olsun ipliğini pazara çıkaracaktı. Bununla birlikte vicdani bir endişeye kapılmadan Björk'e karşı ikili oynayabileceği fikrindeydi. Bu nedenle kendini kötü hissetmiyordu. Björk suç işlemiş bir polisti. Eğer muhtemel bir katilden haberdardıysa görevi gereği hemen müdahale etmeliydi. Bu bilgiyi kendi lehine bir pazarlık konusu yapmamalıydı. Kısaca bir başka suçlu hakkında bilgi vermesi için Björk'ü adının unutulacağına inandırmakta bir mahsur yoktu. Mikael elini ceketinin cebine soktu. Masadan kalkarken kapattığı kayıt cihazını çalıştırdı. Tamam, anlat dedi. Sonia Modig, Hans Faste'ye ateş püskürüyor fakat öfkesini açığa vurmaktan kaçınıyordu. Bublanski sorgu odasından ayrıldıktan sonra bir yambuğunun sorgusu hukuk kurallarının bütünüyle dışına taşmıştı. Modig çok şaşkındı. Faste ve onun maço davranışlarından nefret etse de mesleki yeteneklerine diyecek lafı yoktu. Ama şimdi o yeteneğin üzerindeki bütün sırlar dökülmüştü. Güzel, zeki ve lezbiyen bir kadın tarafından kışkırtıldığı çok açıktı. Miriam Wu onun hiddetini fark etmiş, eşeledikçe eşeliyordu. Demek komodinimin çekmecesinde kemerli bir vibratör buldun. Onunla ilgili ne hayaller kurdun? Miriam sırıtarak cevap bekledi. Faste öfkeden patlayacak gibiydi. Kapa çeneni de sorularımı cevapla, diye tıstadı Faste. Bana onunla Lisbeth Salinger'ı düzüp düzmediğimi sordun. Ben de seni hiç mi hiç ilgilendirmez diyorum. Sonia Modig elini kayıt cihazına uzattı. Miriam Wu'nun sorgusuna 11.12'de ara verildi dedi. Cihazı kapattı. Miriam'a döndü. Lütfen siz biraz bekleyin. Faste, seninle biraz konuşabilir miyiz? Miriam Wu tatlı tatlı gülümserken Faste ona öfkeli bir bakış fırlattı. Ama süngüsü düşmüş bir halde Modig'in peşine takılıp koridora çıktı. Modig topukları üzerinde döndü. Burnunu neredeyse Faste'nin burnuna dayadı. Bublanski sorgu görevini bana verdi. İşi bok ediyorsun. Yok ya, o kızışmış amcık yılan gibi kıvırıyor. Bu benzetmeye bir tür Freudian sembol seçimi diyebilir miyiz? Ne? Boş ver. Hadi sen git Kurt Svensson'u bul ve hava almaya çık. ya da atıcılık kulübüne gidip ateş et. İşime burnunu sokma da ne bok yersen ye. Bu ne biçim tavır Modik? Benim sorgumu sabote ediyorsun. Kız seni etkiledi mi? Onunla yalnız mı kalmak istiyorsun? Öfkesini kontrol edemeyen Modik, Hans Fast diye bir tokat indirdi. İndirir indirmez pişman olmuştu ama artık faydasızdı. Koridorun iki tarafına göz ucuyla baktı. Tanrı'ya şükür hiçbir şahit yoktu. Hans Faste şaşkınlığı geçtikten sonra ceketini omzuna attı ve gitti. Sonia Modik bir an arkasından seslenip özür dilemeyi aklından geçirdi ama yapmadı. Bir dakika öylece durup sakinleşti. Sonra kahve makinesinden bir kahve alıp sorgu odasına döndü. Bir süre Miriam Wu'yla sessizce oturduktan sonra Modik bakışlarını Wu'ya çevirdi. Özür dilerim. Sanırım bu binada yapılan en kötü sorgulamalardan biriydi. Onunla çalışmak eğlenceli olmalı. Dur tahmin edeyim. Heteroseksüel, boşanmış, kahve molalarında da homoseksüellerle dalga geçen fıkralar anlatıyor. O eski kafalı biri. Başka bir şey diyemiyorum. Sen değil misin? En azından homofobik değilim. İyi. Miriam, biz hepimiz 10 gündür neredeyse 24 saat ayaktayız. Enskede'de işlenen iki korkunç cinayetle Oden Plan'da işlenen en az bunlar kadar korkunç üçüncü bir cinayeti çözmeye çalışıyoruz. Arkadaşın Salinger'la cinayet mahalleleri arasında bir bağ kurduk. Elimizde teknik kanıtlar var. Onu her yerde arıyorlar. Başka birine ya da kendi kendine zarar vermeden önce onu yakalamak zorundayız. Anlıyor musun? Ben Lisbeth'i tanıyorum. Onun birini öldürdüğüne inanamam. İnan ya da inanma. Bir dayanağımız olmasa ülke çapında alarm vermeyiz. Ama sana şu kadarını söyleyebilirim ki, amirim Komiser Bublanski'nin de şüpheleri var. Yalnızca suça iştirak ettiği ya da bir biçimde bu işe karıştırıldığı tezi üzerinde de duruyoruz. Ama onu yakalamak zorundayız. Sen Salinger'ın suçsuz olduğuna inanıyorsun Miriam. Peki ya yanılıyorsan, onu çok fazla tanımadığını sen kendin söyledin. Neye inanacağımı bilmiyorum. O zaman gerçeği bulmamıza yardımcı ol. Ben tutuklu muyum şimdi? Hayır. Ne zaman istersem gidebilir miyim? Teknik olarak evet. Teknik olmayarak bizim açımızdan şüpheli konumuna düşersin. Miriam, Modig'in bu sözünün ne anlama geldiğini tarttı. Tamam, sor bakalım. Eğer soruların hoşuma gitmezse cevaplamam. Sonia Modik kayıt cihazını tekrar çalıştırdı. 34. ayrımın sonu. Sayfa 385. Devamı 35. ayrımda.